Evet, Allah razı olsun. Hem Abdülhamit Hoca'ya hem hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel toplantıyı düzenleyen İşim Hanım kardeşimize teşekkürler. Çok büyük gayret gösteren kardeşimize de teşekkür ediyorum. Abdülhamit Hoca da Allah razı olsun, çok büyük bir fedakarlık ve özveriyle bu işlerin gerçekleşmesini sağladı. Hepsinden Allah razı olsun. Dün ilim ve hikmet vakfında, kitap ve hikmet konusunda biraz konuşma yapmıştık. Bugün de burada kısa bir giriş yapalım konuya. Ondan sonra bence bir saatten de az konuşayım da sorulara daha fazla vakit kalsın diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olur.
Çünkü
asıl olan sorulara cevap vermektir. Sizin zihninizdeki meseleleri cevaplandırmaktır. Kitap dediğimiz zaman Allah-u Teala'nın indirdiği bütün kitaplar anlaşılır. Ki hepsi zaten aynı. Yani biri diğerinden farklı değil. Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ama Şura suresinin 3. ayetinde de şöyle diyor, 42. sure. Gör ki burada شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا. Sizin için bu dinde Nuh'a neyi emrettiyse onu bu dinin şeriatı kıldı. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana yaptığımız vahiy وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَ وَعِيْسَ İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya verdiğimiz emirler. Bütün bunlar şudur. اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ Bu dini ayakta tutun. وَلَا تَتَفَرَّقُ ف۪يهِ Onda tebrikaya düşünün. كَبُرُ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ Müşriklere senin çağırdığın ağır gelir. Allahu yeştebi ileyh men yaşa. Allahu Teala kimin layık görürse onu kendisine seçer. Ve yehdi ileyh men yunib. Kendisine yöneleni de yoluna sokar. Şimdi burada görüyoruz ki Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a verilenler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de verilmiştir. Bu verilenlerin bir kısmı bugünkü Tevrat ve İncil'de vardır. Ama dün de orada anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplar sadece Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'dan ibaret değil. İşte Nuh Aleyhisselam'a ne verilmişse size de o verilmiş dediği zaman Nuh Aleyhisselam.
Temeline indiğiniz zaman Allah'ın bir peygamberi vardır. Bu sebeple mesela Zerdüştler var. Zerdüştler de temelde bir peygambere bağlı olan insanlardır. Bunlar bugün Kanada'da yerleşmiş vaziyetteler esas merkez itibariyle. İran'da da var ama Kanada daha çok güçlü. Çok güçlü de internet siteleri var. Oraya çok yumuşak ifadelerle bir mektup yazdım. Dedim ki Allah'la sizin aranızda, sizin din adamlarınızın oynadığı rol nedir? Hemen sert bir cevap geldi. Biz müşrik miyiz? Din adamlarımızın Allah'la bizim aramızda ne işi var? İşte gataları var. Avestaları var. Okuduğunuz zaman orada bir ilahi hava seziyorsunuz. Onun için mesela İbrahim suresinin 15. ayeti olacak. Ayeti yanlış okumayayım. 22. sure.
14. sure.
İbrahim diyorum ama kafamda Hac suresi var. Şimdi az önce İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettiğim için. Yani sure numarası doğru, isimlendirme yanlış. Bak şeyde numaralandırma da yanlışmış. 17. ayetiymiş. Bak Kur'an-ı Kerim almakta büyük fayda var. Mesela burada diyor ki Allah-u Teala innellezine amenu vellezine hadu. Müminler, yani işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olanlar. Vellezine hadu, işte Yahudi olanlar. Ve sabi'in, sabi'iler. Vel mecus ve mecusiler. Şimdi birinci ellezi'den sonra müminler. İkinci ellezi'den sonra Yahudiler, sabi'iler, Hristiyanlar ve mecusiler. Vellezine eşreku, üçüncü ellezi'den sonra da müşrikler. Bir kategorileşme yapıyor. Yani sabi'ileri, Yahudileri, Zerdüştleri ve Hristiyanları bir kategoride ele alıyor. Bakıyorsunuz ki o da bir şey, ehli kitap kategorisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sennu bihim sünnete ehli kitap. Zerdüştlerle ilgili olarak ehli kitapla ilişkilerinize uygun ilişkiler içerisinde bulunun diyor onlarla. Evet. Şimdi sennu bihim sünnete ehli kitap diyor. Şeyler de öyle, sahabiler de öyle. Bakıyorsunuz ki birisi diyor ki bize Gatalar diye bir kitap indi, birisi diyor bize Ginzalar diye bir kitap indi. Öbür taraftan gidiyorsunuz şeye, Hindistan'a. Hindistan'daki kitaplar üzerinde, yani Hindu vedaları üzerinde araştırma yapan Mübarek Furi, Hint kaynaklarında Muhammed diye bir yazı yazmış. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beklediklerini görüyoruz. Şimdi burada bir şey var. Yani Allah'ın kitabı derken sadece Kur'an-ı Kerim değil. Cenab-ı Hakk'ın bütün indirdiği kitaplar. Bir de Allah-u Teala'nın yarattığı kitap var. O da kainat kitabı. İndirdiği kitaplarda Allah'ın sözlü ayetleri var. Yarattığı kitaplarda da yarattığı ayetleri var. Allah-u Teala'nın sözlü ayetlerinin sayısı belli. İşte şu kadar. Ama yarattığı ayetlerin sayısı belli mi? Sayma imkanı var mı? İmkansız. Ama ikisi de aynı şeyi söylüyor. Şimdi Allah-u Teala'nın yarattığı ayetler, işte kainat. Kainat dolaşıyorsunuz. Cenab-ı Hak her şeyi yaratmış. Her şey var. Kur'an-ı Kerim'de de her şey var. Peki kainatta her şey var da kainatta bir tane ceket var mı? Yoktur. Kainatta bir çift ayakkabı bulabilir misiniz? Ya da kainatta bir dilim ekmek bulma imkanı var mı? Bunlar yok. Peki bunlar nasıl elde ediliyor? Allah-u Teala'nın bu yaratmış olduğu ayetlerden elde edilen üretimdir, değil mi? Bir de bir ilim alemi var. Bu ilim aleminde çalışan insanlar ne okuyorlar? Neyin üzerinde çalışıyorlar? Bunlar Allah'ın yarattığı ayetleri okumuyorlar. Ya da şöyle soru sorayım. Allah'ın ayeti okunmadan ilim yapılır mı? Mümkün mü? Öyleyse o zaman Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini sadece biz okuyoruz diye hareket etmenin bir alemi var. Aslında Allah'ın ayetlerini en az okuyan ya da hiç okumayanlar din adamlarıdır. Bu bir vakadır. Yani ben bu tenkit için söylemiyorum bunu. Bir fotoğraf çekmek için söylüyorum. Ama mesela siz tüccarsanız Allah'ın ayetlerini okumanız lazım. Yani çünkü işi kuralına uygun yapmazsanız tard edilirsiniz. Piyasadan çekilmek zorunda. İşte kuralına uygun yapmak demek Allah'ın yarattığı ayetlere göre davranmak demektir. İşte ilim yapıyorsanız ilimde başarı için Allah'ın ayetlerini daha çok inceleyeceksiniz. Orada bir takım kategoriler var. Peki bu incelemeden sonra ne elde ediliyor? Bir takım üretim yapılıyor. Üretim. İşte o üretime hikmet demek gerekir. Hikmet nedir? Doğru karar vermektir. Eğer doğru bir üretim yaptıysanız insanlığın şeyini, ihtiyacını görür ve zararlı olmaz. Ya zararı olmaz. İnsanların ihtiyacını görür ve zararlı olmaz. Yanlış üretim yaptıysanız insanların ihtiyacını görür gibi olur ama biraz sonra zararı ortaya çıkar. Şimdi bu kainatta yaratılmış olan ayetlerden eğer üretim yapılmamış olsaydı biz bugün şu binada oturamazdık. Hiçbirimizin üzerinde bir elbise olmazdı. En fazla bir tane hayvan derisini sarardık belimize, değil mi? Ayaklarımıza da belki bir deri bağlardık. Ayaklarımızı üşütmesin diye. Bir mağarada şey yapardık, yaşardık. Şimdi Allah-u Teala'nın yarattığı ayetlerden üretim yapılabilmesi için, doğru üretim yapılabilmesi için yapılan çalışmalara ilim diyoruz. Birisi sosyal bilgiler daha doğru üretilsin diye çalışıyor, birisi tabii bilgiler daha doğru olsun diye çalışıyor, birisi başka. O zaman öyleyse bizim bu işlere yaklaşımımız nasıl olmalı? Allah'ın indirdiği ayetlerle Allah'ın yarattığı ayetleri birlikte okumak olmalı, değil mi? Niye birlikte okuyacaksın? Çünkü şimdi bu işi bilenler bilir. Bir cümlelik bir ilime ulaşabilmek için o yaratılmış ayetlerden binlerce deneyim yapmak gerekir. Binlerce deney yapmak lazım. O deneylerden varılan sonuçlardan da fazlaca emin de olamazsınız. Çünkü belki işin görmediğiniz tarafı vardır. Ama Allah'ın yarattığı ayetlerden elde ettiğiniz bilgilerle Allah'ın indirdiği ayetlerdeki bilgileri karşılaştırırsanız hem size yaptığınız çalışmanın doğru mu yanlış mı olduğu ortaya çıkar hem de size çok ileri ufukları gösterir. Şunları da yapmanız lazım ve kısa sürede siz uçar gidersiniz. Şimdi nasıl bu kainattan elde eden üretim birer hikmetse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'den yaptığı üretimler, Allah'ın indirdiği ayetlerden yaptığı üretimler de birer hikmettir. Peygamberimizin yani şöyle söyleyelim, bir usta çırağına bir üretimi öğretir. O çırak da onu geliştirir daha sonra ya da yeni yeni üretimler yapar oradan hareketle. Çünkü o ustası ona iyi bir örnek olmuştur. Ya da işte bir hocası ya da işte bir daha kendisinden önce yaşamış bir ilim adamı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'den yaptığı üretimler de aynen kainat kitabında yapılan üretimler gibidir. Onlar da Peygamber Efendimizin hadisleridir. Sünnettir. Bize sünnet olarak gelmiştir. Şimdi siz bu üretimlerin hiçbirisine ihtiyaç yoktur diyebiliyorsanız, hadislere de ihtiyaç yoktur dersiniz. Öyle de bu hadisler Kur'an-ı Kerim'de yok ki dersiniz. Tamam. Yok mu? E peki, kainatta hiç böyle bir bardak göreniniz oldu mu? Bardak var mı? Bütün dünyayı dolaşsanız, tabiatta bir tane bardak bulabilir misiniz? O zaman tabiatta bardak yok diye tüm bardakları imha mı edeceksiniz? Ya da tabiatta bir tane kitap mı var? Yani şöyle bir kitap var mı? Ya da bir ceket var mı? Sen şimdi bunun nasıl üretildiğini bildiğin için gayet iyi biliyorsun ki bunlar tabiattan bir parçadır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri de Kur'an'dan yaptığı, onun yaptığı üretimlerdir. Dolayısıyla nasıl doğru üretim, mesela bir doğru üretim var, bir de yanlış üretim var. Bazı işte hormonlu gıdalar var, zehirler var, bilmem şular var, bunlar var. İlaç diye size veriyor, sizi hasta ediyor iyi edeceğine. Ondan sonra kendisine bağımlı hale getiriyor. Ama bazen de bir ilaç alıyorsunuz ve hakikaten iyi oluyorsunuz. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üretimleri doğru üretimlerdir. Ve bize yol gösterir ve hikmettir. O hikmetle kainattan yaratılmış, kainatta oluşturulmuş olan hikmeti birleştirdiğiniz zaman din ve bilim de tam tamını örtüşür. Ama asıl mesele Allah'ın kitabını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ondan yaptığı üretimi çok iyi kavramaktır. Onu iyi kavramadığınız zaman ya sünnetsiz kitap ya kitapsız sünnet noktasına gelirsiniz. Bugün bazı kimseler Kur'an şeydir mesela bizim gelenekte sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bir vahiydir derler, değil mi? Ona vahiy gayri mektub derler. Bunun manası nedir? Bunun manası şudur. Şu bardak da Allah'ın yarattığı bir varlıktır demeye benzer. O zaman bardağınız kırıldığı zaman ya da eğer bardak satmak istiyorsanız tabiatı fellik fellik ararsınız ki nerede acaba bardak ağacı? Bardak ağacı nerede diye aramaya başlarsınız. Tabiata bardak ağacı yok. O zaman mevcutla idare edersiniz. Aman kırmayın, aman dikkat edin falan filan. Kutsallaştırırsınız. Bakarsınız ki kırılıyor, ondan sonra bardakları çok güzel şeylere içerisine koyarsınız, böyle muhafazaların içerisine herkes görsün diye bir yere asmaya başlarsınız. Şimdi biz de maalesef sünnet sanki Kur'an-ı Kerim gibi inmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve şunu da söylerler, Kur'an'ın muradını bize bildirir derler. Kur'an-ı Kerim muradını bildiriyorsa, yani maksadını bildiriyorsa, hedefini bildiriyorsa o zaman Kur'an okumaya da gerek yok. O zaman Kur'an'ı madem bir işe yaramıyor, öyleyse güzel sesli hafızlar okusun, müzik sevkimizi giderelim. O zaman bir de ölenlere okuyalım falan. Çünkü artık bir işe yaramıyor ya. Böyle olunca da hadisi de anlamamız imkansızlaşıyor. Kur'an'la kainat kitabı arasında şeyle Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle kainattan elde edilen o üretimler, hikmet arasında ilişki kuramıyoruz. Din ve bilim arasındaki ilişki de tamamen tarumar oluyor. Şimdi Abdülhamit Hoca'nın söylediği bu Avrupa'da yaptığım konuşmalardan birisinde gittim orada. Din ve bilim diye bir konferans verdim. O konferans da 3,5 saatten fazla sürdü. Sorular falan da sordular. Orada işte buna benzer şeyler söyledik. Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitap birlikte okunursa çok ileri hedeflere ulaşılır diye konuştuk. Bilimde ve sanatta hayal edemediğiniz gelişmeler olur dedik onlara. İndirdiği kitap derken de tabii onların ellerindeki Tevrat, İncil'i de bir kenara atmadık. Çünkü Kur'an-ı Kerim onları reddetmiyor ki, tasdik ediyor. Dolayısıyla o insanların da geçmişiyle ilişkiyi koparmamak lazım ki kendilerini burada hissetsinler. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Estaizu billahi ya ehlel kitap lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil diyor. Ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça hiçbir temeliniz olmaz diyor. Ve ma unzile ileykum min rabbikum ve sizin Rabbiniz tarafından indirilen şu Kur'an'ı. Şimdi orada bu konferansı verdikten sonra gel dediler ki sen bizim bütün dünyamızı alt üst ettin dediler. Ve iyice dağıttın bizi. Öyle bırakıp gitmek yok. Geldin ortalığı tarım ettin. Gitmek yok. Ne zaman Türkiye'ye dönüyorsun? Türklerle 3 günlük bir programımız vardı. İşte dedik pazar günü, çarşamba günü gitmiştik, pazar günü dönüyoruz. O zaman pazar gününe kadar gündüzleri seni burada bekliyoruz. Gittik. Orada epeyce toplantılar yaptık. Sonra fakültenin dekanı 3 hafta sonra İstanbul'a geldi. Katolik fakültesindeydi bu. 3 hafta sonra İstanbul'a geldi. Eline bir dosya. Biyoetik uzmanıyım dedi. Biyoetik şuna diyorlarmış. Bu ana rahminde çocuğun gelişimiyle alakalı düşüncenin felsefi arka planıyla ilgilenen bilim dalıymış. Dedi ki sorularım var. Hani sen orada esin savurdun ya, sizin ilmi çalışmalarınızı siz Kur'an süzgecinden geçirin demek gibi bir şeydi bu. Sorularım var dedi. Tamam. Geldi oturdu Süleymaniye Vakfı'nda. Başladı sormaya. Allah'tan ki çalıştığımız yerlerden sordu. Bu şaka olarak değil, gerçekten öyle oldu yani. Daha önce üzerinde çalıştığımız yerler. Şimdi işte ana rahminde çocuğun gelişimi, kolonlama, kök hücre falan bununla ilgili bir fikir geliştirmeye, bir felsefi zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu bir türlü yerleştiremiyorlar. Hangi soruyu sorduysa önüne koyduk Almanca bir Kur'an-ı Kerim. Şu ayeti oku. Şu ayeti oku. Şu ayeti oku. Şunu oku, şunu oku. Kendisi okudu bizzat. 2 saat tercümelerle beraber 2 saat geçti. Yani geçti geçmedi. Tamam dedi. Bütün sorularım bitti. Peki dedim. Cevaplarını aldın mı? Aldım dedi. Tatmin oldun mu? Oldum dedi. Tatmin oldum dedi. Bu soruların bir başka yerde cevabı var mı? Avrupa'da, Amerika'da ya da başka bir ülkede. Hayır, yoktur dedi. Yoktur dedi. Dedim ki bak, bu cevapları ben sana verebilirdim. Sen giderdin Avrupa'ya derdin ki ya Türkiye'de Abdülaziz Bayındır diye bir alim var. Maşallah, biyoetik uzmanı. Ben biyoetik kelimesini ilk defa senden duydum. Bunun ne demek olduğunu bile hala bilmiyorum yani. Sen oradan iki bir şey hissettiklerimi söylüyorum. Şimdi ben de bir uzman zannedecektim. Ondan sonra 1-2 tane ilave soru sordum. Bir küt diye oturacaktım. Ya buna da bir şey yok mu diyecek. Yokmuş diyecek. Dedim bak senin önüne Kur'an-ı Kerim'i koydum. Kur'an'ı biz ayetleri bizzat sen kendi dilinde okudun. Bunu tercüme eden de senin adamın. Al bir Alman bilmem kim. Dedi ki, işte 67 yaşındaydı adam, 3 ay sonra emekli oldu. Sonra öğrendim ki bu o sahada çok bilinen, çok etkili bir adammış. Dedi ki, eskiden beri ben hep şunu düşünürüm. Ya bu Tevrat ve İncil Allah'ın kitabıysa, burada anlatılanlar Allah'ın yarattığı kainatta olanlarla zıt düşmemeli. Mutlaka örtüşmesi lazım. Ben dedi bu konuda bir kitabı İspanyolcadan Almanca'ya çevirdim. O da çok meşhur bir kitapmış. Ben tabii konunun uzmanı olmadığım için onun aklı, ismi falan aklımda kalmadı. Konuları bilmiyorum. Fakat dedi tatmin olamadım. Almanya'da seni dikkatle dinledim dedi. Sorularım büyük ölçüde cevap buldu. Şu anda hiç şüphem kalmadı ki Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitap arasında en küçük bir uyumsuzluk olmaz. İndirdiği kitap dediği de önündeki Kur'an-ı Kerim. Dedim ki bak, ben size orada söylemiştim. Bir de protokol yaptık orada onlarla o 4 gün içerisinde. O protokolümüz hala yürürlüktedir. İşte ona göre 15 tane toplantı yaptık. 15.sini Kur'an'a göre ceza hukuku prensipleri diye Alman cezacıların katıldığı bir yerde seminer olarak Mayıs ayında onlara anlattım. Dedim ki bak, sizinle de bir protokol yaptık. Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitabı birlikte okumak. İşte işin esası bu. Buna göre hareket ederim. Ama dedim, siz Avrupalılar son 2 asırdır Allah'ın yarattığı kitabı okumaya başladınız. Bütün belgeselleri siz hazırladınız. Fakat Allah'ın indirdiği kitabı ihmal ettiğiniz için neslinizi kaybettiniz. Geleceğe olan umudunuz kayboldu dedi. Çok haklısın dedi. Bizim orada ilim adamları dinden tatmin olamadıkları için, yani din ters düştüğü için ilim adamlarının tamamı ateisttir dedi. Benim kızım var, o da ateisttir dedi. Çünkü kendi yaptırmış olduğu ilmi çalışmalarla bu din arasında bir ilişki kuramıyor. Ama ateist demek, yanlış anlamayalım, Allah'ı kabul ediyor demek, etmiyor manasına gelmiyor. O Hristiyanlığın takdim ettiği tanrıları kabul etmiyor ki, o tanrı kilisedir. İsa'dır, Meryem'dir. Yoksa Allah'ı reddetmiyor hiçbir tanesi. Yani din diye takdim edilen şeyi tatminkar bulamıyor. Benim kızım da dedi, biyoloji şeyidir, mütehassısıdır. Ama dedi, ateisttir. Şimdi dedim bakın, siz dedim Allah'ın indirdiği kitabı okuduğunuz zaman biz Müslümanlar olarak ne Allah'ın indirdiği kitabı okuduk ne yarattığı kitabı okuduk. Biz sizden daha kötü durumdayız. Yok yok dedi, hiç de öyle değil dedi. Böyle siz bizden daha kötü durumda falan değilsiniz dedi. Biz de çok kötü durumdayız dedi. Dedim ki gelin, hazır Allah'ın yarattığı kitabı okumuşsunuz, indirdiği kitabı da birlikte okuyun. Bundan sonra doğru dini Batı'dan İslam ülkelerine ithal ederim. Dedi ki, vallahi dedi, bizim Tübingen Üniversitesi'nden benim umudum yok dedi. Stuttgart'da 30 kilometre yakınlıkta bir yerde. Ama Stuttgart'ta dedi 9 tane üniversite var. Onların bir birlikleri var, ben o birliğin üyesiyim. Oralarda bu dediğimiz çalışmalar yapabilecek ilim adamları var dedi. Ben şimdi gittiğim zaman bu meseleyi onlara açacağım. İnşallah bir sonuca varırsak seni çağıracağım dedi ama bugüne kadar orada bir başarı olmadı. Şimdi oldu olmadı. Bu ayrı bir konu da. Peki bizdeki durum ne? Bizde din bilim dengesi doğru bir yerde. Yani bizde o bilim adamları istese de istemese de Allah'ın kitabını okumak zorunda. Allah'ın kainat kitabını okumadan ilim yapması mümkün değil. Biz ne yapıyoruz? Onlar Allah'ın ayetlerini okumuyorlar diyoruz. Baştan bir çizgi. Ya nasıl okumuyor? Okumadan bu iş olmaz ki. Allah'ın ayetlerini biz okuyoruz. Hangisini okuyorsun? Okumak dediğin namazdan sonra bir aşı şerif okumak mı? Ya da ayda bir hatim ediyor. Hatta övünüyor diyor ki ben diyor haftada bir hatim ederim. İyi halt edersin. Peki kaç ayet anladın şimdiye kadar? Kur'an'la senin ilişkin ne? Daha sen daha hikmetin ne olduğunu bilmiyorsun. İçinizde hikmet konusunda kitap okuyan var mı? Felsefedeki hikmeti kastetmiyorum. Kur'an'daki hikmet. Ya da böyle bir kitap göreniniz var mı? Var mı?
Ahmet Yesevi'nin olarak bir tane hikmet.
Diyor ki Medine'de Muhammed, Türkistan'da Hoca Ahmet. Bu hikmetse tamam. Şimdi halbuki Allah-u Teala hikmeti o kadar çok önemsiyor ki bütün peygamberlere hikmet verdiğini bildiriyor. Ama hikmeti peygamberlerle sınırlamıyor. İşte Lokman'a da hikmeti verdik diyor. Lokman'ın peygamber olduğuna dair bir işaret yok. Estağfirullah. Yu'til hikmete men yeşâ diyor. Gereksen çalışmayı yapan kişiye Allah hikmeti verir diyor. Dün bir arkadaş söyledi, ben görmedim, Muş'ta, Muş İlahiyat Fakültesi'nin dekanı Fethi Ahmet Polat Bey söyledi. Ben hani hadisi söyledikten sonra bu hadisin sebebini biliyor musun dedi. Dedim bilmiyorum. Hadis de şu. Hepiniz bilirsiniz. Hikmet müminin gitik malıdır. Nerede bulursa alır. Dedi ki bu hadisin söylenmesinin sebebi mescide bir kandil getirmişler gayrimüslimlerden. Ya bu gayrimüslimlerin bizim camimize ne arıyor falan diye şey yaptıkları zaman peygamberimiz demiş ki hikmet Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa alır. Nedir? Bir kandil yapmak bir hikmettir. Çünkü insanların bir ihtiyacını görüyor. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine hepsi birer hikmettir. İnsanların bir ihtiyacını görüyor. Ama o ilişkiyi kuramadığınız zaman diyorsunuz ki ya Kur'an-ı Kerim'de yok. Doğru. Tabiatta da bir tane kandil yok. Orada olsa zaten üretimden bahsedilmez ki. Yani bir insan emeği karışması lazım işin içerisine. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek. Ama öyle bir örnek ki ne yapsa vahiy. Kardeşim ben vahiy alabiliyor muyum? Peygamber Muhammed Aleyhisselam'la bitti. Peki ben nasıl örnek alacağım onu? Onun yaptığı her şey vahiy olarak geliyor. Bende öyle bir şey yok. Ben nasıl örnek alacağım? O zaman örnek alamayacaksın, taklit edeceksin. Güzel, elbette ki onu taklit etmek çok güzel bir şeydir. Ona tabi olmak gerekiyor. Ama anlayarak taklit etmek lazım. Ona o imkanda önümüzden elimizden kaçıyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin problem çözme meselesi kaybolduğu için Peygamberimizin sahabisi problem çözebiliyordu. Çünkü ona öğretmişti, onların her birisini öğretmişti. Yani hikmeti öğretmişti. Nasıl o kandil Müslümanların bir işini görüyorsa, insanların işini gören bir takım, yani bütün çözüm yollarını, çözüm metotlarını öğretmişti Peygamberimiz ashabına. Onlar gittikleri her yere çözüm götürüyorlardı. Oradaki insanlar da o çözümü görünce Müslümanlığa ya gönülleriyle katılıyor ya da vücutlarıyla katılıyordu. Adam eski dinini bırakmasa bile bunlar çok iyi diyordu, bırakmıyor. Yani Müslümanların peşini bırakmıyordu. Çünkü benim işimi görüyor kardeşim. Dolayısıyla o sahabinin gittiği bölgelerin tamamı bugün hala Müslümanların hakimiyetindedir. Ama ondan sonra bakıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın Meryem suresinde bildirdiği gibi وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Arkalarından bir grup geldi, namazı zayi ettiler. Şimdi bizde de namaz zayi oluyor. Namazın kazası var kardeşim. Öyle mi? Nahiyesi nerede acaba bunun? Bir de bucağı olmalı. Nereden çıkarıyorsunuz kazasını? Hangi ayette var, hangi hadiste var? Peki ne zaman kılacağız? Ne zaman müsait olursan. Olur, baş üstüne. Cenab-ı Hak namazı vaktinde kılmamız için bütün sistemini oturtmuş ama namazı vaktinin dışına çıkarmaya asla müsaade etmemiş. Şimdi saatim kısa olduğu için soruları sorarsanız orada anlatırım. Şimdi Kayseri'nin ortasına Kayseri'nin en büyük mağazasını yapsa birisi. İlan etse dese ki kefilsiz, peşinatsız, limitsiz ve vade istediğiniz vadede ödeme yapmak üzere alışveriş yapabilirsiniz. İlk giden adam bütün malı kaldırmaz mı? Kefil istemiyor. Limit yok. Vade de sana bırakılmış. Ödeme zamanı da sana kalmış bir şey. Lan ne güzel. Bütün malı alırım. Kaç lira diyorsan de. Hepsini alırım. Namaz da o halde. Ne zaman kılacaksın? Kılarım. Emekli olunca işi. Tamam da bu ruhsatı sana kim verdi? Ondan sonra vettebe'u şehevat diyor ayetin devamı. Şehvetlerin peşine takıldılar. Mesela dün duydum. Müt'a nikahı diye bir saçmalık sistemi var. Şimdi bu bir şeyi helal kılabilmek için ayetlerde bir sürü sağa sola anlam kaydırması yaparak bu olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bir sürü iftiralar yaparak işte Peygamberimiz de iki kere müsaade etmiştir diyerek Hazreti Ömer kaldırmıştır diyerek Hazreti Ömer de kim oluyor kardeşim? Bana vahiy mi geldi? Şimdi bizim sünni kaynaklarda bunlar. Şeyleri, Caferileri suçluyoruz da suçla kardeşim, suçla da sen ne durumdasın? Ondan sonra şehvetine, arzuna uy. İki tane şahitle nikah kıyacağız. Oldu mu? Oldu. Niye? İşte falanca Efendimiz böyle diyor. İyi bakalım Allah ne diyor, Resulullah ne diyor? Dine uymak zor olunca dini kendisine uydurmaya başladılar insanlar. Peki dini kendisine uydurmaya başladığı andan itibaren ne oldu? Problem olmaya başladılar. Daha önce problem çözen Müslümanlar bu defa sıkıntı vermeye başladılar. Şeyden sonra işte Abbasilerin iktidarıyla birlikte Osmanlıların yaptıkları birkaç tane fethi, işte İstanbul'un fethi olsun, işte ne bileyim ya da Selçukluların Anadolu'nun batı tarafını almaları, Osmanlıların İstanbul ve Trakya'nın bazı illerini almalarını bir kenara bırakırsanız İslam'da bir genişleme var mı? Aldığı gibi küt diye durdu. Çünkü artık İslam götürülmüyor. Artık hikmet götürülmüyor. Artık dinin ilimle bir alakası yok. Artık şeyde dindarların da Kur'an'la alakası yok. Din adına hikayeler uydurulmaya başlandı. İnsanlara tıpkı şeytanın Adem Aleyhisselam'a yaptığı asılsız vaatler gibi din adına vaatler yapılıyor. Heledullukum ala şeceretil huldi ve mulkin la yebla. Size ebediyet ağacını göstereyim mi? Yok olmayacak saltanat. Ya kardeşim, Allah'ın vermediğini şu ağaçtan yediğim zaman mı elde edeceğim? Nasıl oluyor bir saltanat şey yapacak? Ağaçtan yiyorlar. Bugün de şeytanlar doğru yolun üstünde oturur. Onu hiç unutmuyor. Şeytanı başka yerde arayan boşuna arar. Şeytanın başka tarafta işi yok. Çünkü Cenab-ı Hak'tan kıyamete kadar yaşama süresi istediği zaman لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمُ dedi. Onlar için sen doğru yolun üstünde oturacaksın. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Çoğusunun şükretmediğini göreceksin. Dindarca yaklaşacak. Ondan sonra da şeyde diyor ki Allah-u Teala Araf 30. ayette فَرِيقًا هَدَى. Allah bir grup, tüm insanlığı ikiye ayırıyor. Bir grubun Allah yoluna kabul etti. وَفَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الظَّلَالَةِ. Bir gruba da sapıklık hak oldu. Peki sapıklık hak olanlar ne yapıyor? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ın dûnunda, yani Allah'la kendi aralarında. Allah'a giden yol sırat-ı müstakim değil mi? İşte o yolun üstünde. Allah'la Allah'a yönelen insanın arasında. Şeytanlar onları kendilerine evliya edindiler. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ediyorlar. Burada ne anlıyoruz? Şeytana uyanların tamamı kendilerini ne kabul ediyormuş? Doğru yolun ortasında. Dindar sayıyor. Tamam güzel de acaba Allah da sayıyor mu? Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına Mekke'de 15 yıl, yani Mekke ve Medine'yi birleştirirsek işte Müzzemmil suresinde onu size kısaca okuyayım buradan. Fazla uzatmadan. Şimdi burada Allah-u Teala Müzzemmil suresi Mekke'de ilk inen surelerdendir. Cenab-ı Hak burada diyor ki estağfirullah ya eyyuhel müzzemmil. Ey örtüsüne bürünmüş olan ya da içine kapanmış olan kişi. Kumil leyle illa kalile. Gece kalk. Az bir kısmı hariç. Nisfahu gecenin yarısında. Gecenin yarısı insanın uykuyla geçirdiği en uzun bölümdür. Evin kusmin hukalinen ya da ondan birazcık azalt. Evcid aleyhi ya da biraz ilave yap. Kalk. Varattilil Kur'ane tartila. Kur'an-ı Kerim böyle tane tane. Hızlı değil. Yavaş yavaş. Mesela yağmur yağdığı zaman hızlı hızlı yağsa olan toprağı da alır götürür değil mi? Yavaş yavaş yağdığı zaman toprak onu içine çeker. Onu oku diyor. Niye? İnna senulki aleyke kavlen fekire. Çünkü sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Ona bir hazırlığın olsun. Bir yetiş bakalım. İnne naşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akve mukila. Çünkü gece neşesi, gece kalkışı o kişiye çok daha dokunaklı olur. Çok daha şiddetli bir şekilde şey yapar. Etki eder kişiye. Daha çok etki eder. Ve o zamanki o şey konuşmalar, sözler kişi zihninde daha düzgün kalır. İnne leke fin neheri sebhan tavila. Çünkü gündüzün senin yapacağın çok iş var. Oraya gidersin. Ve zkur isme rabbik ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismini hatırla. Yani kafanda tut Allah'ı. Allah'ın emirlerini, yasaklarını, her şeyini sürekli kafana yerleştir. Ve hep ona kendini yönelt. Tamamen Rabbinin emrine gir. Şimdi Medine'de indiği rivayet edilen ki mana itibariyle de Medine'de indiği çok net bir şekilde anlaşılan şu ayet, bütün Müslümanların da aynı şeyi yaptığını gösteriyor. Peygamberimizle beraber bu okumalara katıldığını gösteriyor. Her gece, gecenin yarısı, üçte biri ya da üçte birinden biraz fazla. İnne rabbeke ya'lem. Rabbin biliyor elbette. Enneke tekum, sen kalkıyorsun. Edna min sülüseyil leyl. Gecenin üçte birine yakın bir süre, üçte ikisine yakın bir süre kalkıyorsun. Ve nısfahu ve sülüsü, gecenin yarısında ve üçte birinde. Ama üçte birinden aşağısı yok. Sadece sen değil ve taifetun minellezine ma'ak, seninle beraber bir grup da kalkıyor. Kalkıp Kur'an okuyor yani. O zaman Peygamberimiz tek başına değil, bir ekiple beraber, değil mi? Bütün Müslümanlar değil ama bir grup. Ama her defasında demek ki o grup değişiyor ya da değişmiyor, neyse. Ama bütün Müslümanlar da bu okumayı yapıyor. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Vallahi